Ayrım 5. Zavallı Timur Soykan. Sayfa 47. Yaşlı adam içeri girdi. Buzlu kapının ardında buğulu bir silüet hareketsiz duruyordu. Adnan yaşlı adamın ağrılı oturuşunu izlerken konuştu. "Bu," dedi sustu. Kızın adını düşünürken Erdal yardımına yetişti. "Ayşe." Adnan devam etti. "Ayşe'nin cep telefonu var mıydı?" İnce bir ses duyuldu kapının ardından. Yaşlı adamın cehaletinden sonra diri bir zihnin cümleleri polise iyi gelmişti. "Cep telefonu yoktu. Günah olduğu için kullanmıyordu." Erdal lafa girdi. "Senden saklı kullanıyor olabilir mi?"
"Benden gizlisi saklısı yoktur. Cep telefonu olsa ben bilirdim."
Adnan kolay sorgunun keyfiyle her zamankinden ilgili devam etti. "Kredi kartı var mı? Ya da içinizden birinin kredi kartını almış mıdır?"
"Yok, hiçbirimizin kredi kartı yok."
Adnan işlerini kolaylaştıracak hiçbir ipucu yakalayamamanın yılgınlığıyla Erdal'ın yanına oturdu. Yine vakadan uzaklaşmış, dinlemeye bile tahammülünün olmadığı sahnenin içinde bir figürana dönüşmüştü. Erdal kapının ardındaki gizemi kayıp Ayşe'den daha çok düşünüyordu. Bir süre sonra ne soracağını bilmediği sessizlik odaya çöktü, sonra konuştu. "Kaybolduğu gün Ayşe'nin üzerinde ne vardı, yani kıyafeti nasıldı?" Buzlu camın ardındaki silüet tereddütsüz yanıt verdi. "Gri başörtüsü vardı, krem rengi pardüsü giymişti, hep onları giyer." "Bu kıyafet hiç ayırt edici değil," Erdal devam etti. "O olduğunu anlayacağımız bir özelliği var mı?" Kapının ardındaki bir ipucu bulmuşçasına şevkle lafa atıldı. "Bir bacağı kısadır Ayşe'nin, topallar yani." Erdal küçük defterine not aldıktan sonra aklına ilk geleni sordu. "Ayşe'nin sevdiği biri var mıydı?" Yaşlı adam ayak parmaklarının ucuna kilitlenmiş bakışlarını kaldırdı. Kalın kaşlarının, yüzündeki kırışıklıklarının içine gömülmüş gözlerinden bile hiddeti belli oluyordu. Kızının yumuşak sesi ise bunu yadırgamamış bilgelikteydi.
"Öyle biri yoktu. O zaten çok içine kapalıdır, dini bütündür."
Yaşlı adam koltuğunda dikleşmiş, huysuz haliyle olabilecek en sert uyarısını yapıyordu. Erdal devam etti. "Şeyh evlendirmek istediğinde kabul etmemiş ya Ayşe. Evlenmemek için kaçmış mıdır?" Buzlu camın ardındaki örtü yanıt verdi.
"O evden çıksa sudan çıkmış balık gibi olur. Size yemin ediyorum o kaçmış olamaz. Ev sohbetlerine bile kardeşimi ben götürüyordum. Kaç ay ben onunla beraber gittim, sonra tek başına gitmeye başladı. Ama hep sen de gel abla derdi. O gün de evden çıkarken benim onunla gelmemi istedi."
İçindeki pişmanlık boğazında düğümlenmişti. Erdal bunu aldırmadı, telkin edecek hali yoktu. "Bu sohbete gittiği ev neredeydi?" Buzlu camda belirsiz hatları dalgalanan kadın kısa sessizlikten sonra devam etti.
"Bir tane eve gidiyordu, Doğancılar yokuşunda. Okulun tam sağındaki apartmanın en üst katındaydı. Apartmanın adı Radar."
"Buradakilerin isimlerini biliyor musun? Telefon numaraları filan var mı?" Genç kız hemen yanıtladı.
"Onları hanım hocalar deniyor. Biz de sadece hocam diyorduk. Hiçbirinin adını bilmiyorum. Oradaki toplantılara gelen başka kadınlar da vardı. Ama kimse birbiriyle konuşmaz. Hocaları dinleyip giderler. Sonra Ayşe eve dönmeyince babamla beraber o sohbet evine gittik. Kimse yoktu evde. Kaç kere gittim o eve ama hiç kapıyı açan olmadı."
Sesi ağlama kesiklikleriyle bölünüyordu, yalvarıyor gibiydi.
"O gün de çağırmıştı beni, sen de gel dedi. Ben bilsem gitmez miydim? Ama işim vardı evde, o kaçmış olamaz. O bu ev dışında nefes alamaz. Bir tek umudumuz var, devletimiz. Allah rızası için kardeşimi bulun. O gariban şimdi ne haldedir? Onu bulun, ben hayatım boyu size dua edeceğim."
Adnan, Ayşe'nin ablası Meral'in yakarışlarına ruhsuz karşılık verdi.
"Bacım, sen bize ne kadar bilgi verirsen biz kardeşini o kadar çabuk buluruz. Sen şimdi söyle, bu şeyhin adı soyadı ne?"
Meral duraksamadan söyledi.
"İsmet Maden."
Erdal şeyhin adını not alırken Adnan devam etti.
"Baban söyledi, şeyh evlendirecekmiş kardeşini. Onlar götürmüş olabilirler mi kızı?"
Meral bir süre hareketsiz ve sessiz durdu. Sonra ince sesi duyuldu.
Vallahi ev sohbetlerine hep giderdi. Başka da bir yere gitmezdi zaten.
Bu evet demekte. Adnan ve Erdal yeni bir soru düşünürken yaşlı adamın sesi gürledi.
Tamam git.
Meral kapının ardından dalgalanarak silindi gitti. Adnan kızmıştı.
Hacı, kızını bulmamızı istemiyorsan giderim.
Yaşlı adam sert çıkışının ardından yine uysallığına, zavallı haline döndü. Kafasını kaldırmadan konuştu.
Koca şey, haşa.
Evin ekşi kokusu apartmanın merdivenlerinde keskinleşmişti. Sokak kapısını açınca Erdal soğuk temiz havayı içine çekti. Adnan'a dönüp kameralara şimdi bakalım mı diye sordu. Adnan cep telefonunu kurcalarken kafasını salladı. Dudaklarını kıpırdatmaya tenezzül etmedi. Sokağın sonundan ana cadde geçiyordu. Bir kuyumcu iki marketten kızın kaybolduğu günün kayıtlarını aldılar. Caddenin açıldığı iki meydanda MOBESE vardı. MOBESE'lerin numaralarını aldıktan sonra radar apartmanın önündeydiler. Küçük arazisinde incecik yükselen beş katlı bir binaydı. Demir kapısı aralıkta en üst kata tırmanırken her katta farklı bir evin kokusu vardı. Adnan en üst kattaki dairenin ziline uzun uzun bastı ama içeriden gelen bir ses yoktu. Alt kattaki komşunun kapısı açıldı. Beyaz atletli ve kıllı bir adam merdivenlerin başına gelerek seslendi.
Onlar yok evde.
Erdal polis olduklarını söyledikten sonra evde kimin yaşadığını sordu. Orta yaşlı adam hemen evde tarikatın sohbet toplantıları yapıldığını, her gün sürüyle insanın geldiğini, kendilerinin birkaç kez şikayetçi olduklarını ve iki hafta önce evdekilerin taşındığını anlattı. Hiçbirinin ismini bilmiyordu. Gürkan'ın dosyadan çektiği daktiloyla yazılmış bir ifadenin karbon kağıdının arkasındaki kopyasıydı. Zamanı sarartıp saman rengine dönüştürdüğü kağıttaki mavi harfler zor okunuyordu. Bir köylü köyünün nasıl yakıldığını anlatıyordu. Onlar dedelerinin dedesinin mezarlarını bir daha dua okunmayacak yalnızlığa bırakırken elleri cepte alevleri izleyen askeri tarif ediyordu. Yüzsüz. Eski gazete kağıtlarının doldurduğu şeffaf dosyadan bir haber daha çekmeye çalışırken fotoğraf yere düştü. Hevesle yerden aldığı fotoğrafın arkasına yağlı kağıda sadece düzgün rakamlarla 1993 yazılmış, kalemin mürekkebi biraz dağılmıştı. Eski fotoğraflara bakmayı severdi Gürkan. Deklanşöre basıldıktan sonra o anın nasıl devam ettiği, sonrasında kimin ne yöne dağıldığını, aralarında neler konuştuklarını hayal ederdi. Sonuçta saniyenin binde biri de olsa zamanın dondurulmuş haliydi. Demek ki 17 yıl önce bu karanlık 7 adam, yani onlarca, belki de yüzlerce kişinin Azrail'i, yüzsüzün infaz timi objektifin karşısında durmuştu. Ortalarında yüzsüz vardı. Açılıp kapanan küçük bir piknik sandalyesinde oturuyordu. İçlerindeki askeri kıyafetli olan bir tek oydu. Botları çamura bulanmış, bir bağcığı kopmuş ve düğümlenip tutturulmuştu. Askeri pantolonunun paçaları yıpranmış, aralarından beyaz lastikler görünüyordu. Üst kamuflajının düğmeleri göbeğine kadar açıktı. Yeşil atletinde terinin karanlık izi vardı. Rütbeleri yoktu. Palaskasını omzuna asıp kilitlemeden sarkıtmıştı. Bir eliyle dipçiğini toprağa dayadı. G3'ün namlusunu tutuyordu. Yine kilolu ama şimdiki halinden çok daha zayıf. 17 yıl değil, 37 yıl geçmişçesine gençti. Birkaç günlük sakalları operasyonda olduğunu anlatıyordu. Gürkan bu hissiz adamın yüzünde bir duygu ifadesi bulabilmek için yakından baktı. Sadece yorgunluk asılıydı suratında. Gözlerinin içinde derin bir boşluk vardı. İnsana dair bir kıpırtı yakalamak için uğraştı. Ama dudakları da düz, ince bir çizgiden ibaretti, düşündü. Sadece yüzüne bakmak yasak olduğu için değil, yüzü bir maske kadar hareketsiz diye bu lakabı takmış olabilirler. Deklanşöre basıldığında çok sıcak olmalıydı. Sert bir aydınlığın pusu vardı. Yüzsüzün gözlerinin altındaki belki gölge, belki de sert güneşin yanıklarıydı. Yine de içlerinde en beyaz oydu. Hatta görünüşü fotoğrafın arka fonundaki dağlık coğrafyaya yabancılığını bağırıyordu. Arkasında dizilmiş olanların her biri de bunu anlatmak için fona dizilmiş kuklalar gibiydi. Altısı da yüzsüzden ne kadar farklıysa birbirine o kadar benziyordu. Hepsi zayıf ve kavruk tenliydi. Çökmüş yanaklarının üzerine çıkık elmacık kemiklerinin geniş gölgesi düşmüştü. Albayın iki yanındaki itirafçılar ince suratlarında büyük duran açık kahverengi camlı gözlük takmıştı. Solundaki içlerindeki askeri disiplinde görünmeyi tek başarandı. Sağındaki ise şımarık gülümsemesiyle sanki içindeki kötülüğü objektife göstermişti. Bir eliyle tüfeğini tutarken diğer eli kemerinin kenarına sıkıştırdığı silahının kabzasındaydı. Albayın sol ve sağ kolu oldukları belli iki itirafçı askeri kamuflaj pantolon giyerken diğerlerinin tozdan belki de eskiliğinden rengi açılmış şalvarları vardı. Hepsinin üzerlerine büyük gömlekleri dar omuzlarından sarkmıştı. Dik durarak disiplinli görünmeye çalışan çapulcular, şarjör dolu yelekleri, özellikle fotoğraf karesine sokmaya çalıştıkları tüfekleri, bir de önlerindeki ruhsuz askerle devletin adamıydılar. Gürkan biraz uzaklaşıp fotoğrafın detaylarından çıktı. Zaman mıydı onları bu kadar uzak bir diyarın insanları gösteren, yoksa hep öyle miydiler? Ayaklarının altından taşlarla dalgalanan çorak toprak uzanıyordu. Arkalarını ise özellikle sarp, yarıklarla dolu bir dağın yamacına vermişlerdi. Üzerinde tek bir ot, tek bir yeşil olmayan, bir kayadan ibaretmişçesine güçlü dağ hatıralarının merkezi, belki de fotoğrafın çekilme nedeniydi. Gürkan fotoğrafı şeffaf dosyanın içine gazete kağıtlarının arasına sıkıştırdı. Albay Torunlu sanki onlara bir gün lazım olacağı için bütün hayatını titizce arşivlemişti. Gürkan bugün 30. kez yaptığı gibi bir hışım koltuktan kalktı. Arif ve Mustafa 15 dakikalık sessizlikten kafalarını kaldırıp ona baktıktan sonra tekrar dosyalara gömüldüler. Mustafa'nın önündeki dosyalarda Albay Torunlu'nun daha yakın zamanlı belgeleri vardı. Arif dinleme kayıtlarının doldurduğu klasörlerdeki sayfaları artık üçer beşer atlayarak geçiyordu. Önemli bir delilin kaçırılma riski bu adamda bir duygu kırıntısı görebilme ihtimali kadar uzaktı. Gürkan Asr'ın operasyonunun haberlerinin asılı olduğu panoda biraz göz gezdirdi. Pencereye yaklaştı, karşı bloğun kuytusundaki karanlığa bakıp yağmurun dindiğinden emin oldu. Beton yığının arasına sıkışmış geniş avludan rüzgarın uğultusu geçti. Pencerelerin camları titredi. Karşısındaki beton yığını gökyüzünü kapatmasa karanlık bulutların yaklaştığını fark edebilirdi. Köşedeki gönderde Türk bayrağı kumaş değil, demir bir plaka gibi tam açık duruyordu. Akşam olmadan çöken karanlık Erdal'ı terletiyordu. Adnan arabanın kaloriferini açması aklına bile gelmezdi. Anadolu yakasından Boğaziçi Köprüsü'ne inen bayır arabaların fren lambalarının kırmızısıyla dolmuştu. Adım adım ilerleyen trafikte kırmızı ışıklar biraz sönüp sonra yeniden parlıyor, ıslak asfaltta ışıldıyorlardı. Yağmur henüz boşalmamıştı ve yıldırımlarla inmeyeceğinden kimse emin olamazdı. Erdal yağmur düşmeden kuru yıldırımların şehri gürültüyle dövdüğüne daha önce tanık olmuştu. Erdal Adnan'ın ihtiyar adamla geçen iki saatte ettiği küfürlere ona yaranmak için yarenlik etmesi gerektiğini unuttuğu bir korkunun içindeydi. Adnan çömezin kendi içine çekilmiş haline aldırmadı. Bir polisin okullarda değil sokaklarda pişip kıvama geleceğinin dersini verme derdindeydi.
Bak bu tiplerin kendilerini acındıran hallerinin içinde hep bir zalimlik olur. Bunu ben bin kere gördüm, sen de gördün. O zavallı ihtiyar var ya, kızını döve döve evlendirecekti. Ne için?
Şeyh ona ev verecek diye. Adnan arabanın koltuğunda kıçını oynatıp bir türlü göbeğini rahat bırakmayan kemerini öne çıktı ve devam etti.
Bak ihtiyarın aslında bir sözü vardı yeterli. Kızımı bir ev için şeyhe verecektim. Evi vermediler, kız da istemedi, kaçıp gitti.
Bu kadar ha? Ama acındıracak ya kendini. Evi de alamadı ya. Erdal dinlememiş, kara bulutların arasından fışkıracak ölümün korkusunda kendi derdine düşmüştü. Yine de Adnan Hayat Okulu'ndan öğrendiklerini ispat etmiş ve rahatlamıştı. Ototeybinin düğmesine uzun basıp radyoyu açtı. Cızırdayan frekanssızlıktan bir kanal bulunca durdu. Düzgün diksiyonlu bir ses haberleri okuyordu.
Derin örgüt operasyonunun 5. dalgasında bir organize suç şebekesinin başı olduğu öne sürülen Serdar Ergün ile emekli subaylar ve rektörlerin gözaltına alınması siyaset dünyasının da gündemindeydi. Partisinin grup toplantısında konuşan ana muhalefet partisi lideri, bu şeriat özlemindeki hükümetin laikliğe karşı yürüttüğü operasyonunun bir halkasıdır. İktidar partisinin yönlendirdiği operasyonda ülkenin saygın kurumları, ordusu, üniversiteleri zan altında bırakılmaktadır, dedi. Operasyonlarda askeri lojmanlarda, üniversite rektörlüklerinde aramalar yapıldığını hatırlatan ana muhalefet lideri, başbakanın çetelerin avukatlığını yapıyor suçlamalarına da yanıt verdi. Biz iktidarın polis ve yargı üzerindeki eliyle yapılan operasyonlara karşı suçsuz masum insanların avukatlığını yapmaktan çekinmeyiz. Bu siyasi bir operasyondur. İktidarın muhaliflerini bastırma operasyonudur ve karşısında duracağız. Mafya babalarıyla ülkenin değerli insanlarının birlikte gözaltına alınarak zan altında bırakıldıklarını savunan ana muhalefet lideri, İslamcı iktidar laikliği yok ederken bir yandan da kendi derin devletini kuruyor diye konuştu.
Adnan haberlere kulak kabarttı. Kısa sessizliğin ardından hayatta görmüş geçirmişliğini daha fazla kanıtlamanın gayretiyle konuştu.
Bak senin kankaların yaptığı operasyon 1. haber. Siyasetçiler de girdiyse bu topa olay bitmiş. Gerçi doğru söylemiş herif. Şimdi onların zamanı. Hacı Hoca takımının zamanı. Kendi derin devletini de kurarlar. Kendi polis teşkilatlarını da. Bak benim kim olduğum herkes bilir. Hiç gizlemem. Ülkücüyüm hem de sapına kadar. Çok da ekmeğini yedim ülkücü milliyetçi olmanın. 10 yıl İstanbul'da o sayede kaldım. Bizimkiler iktidardayken kraldık bu alemde ama artık bitti. Müdürlerin neredeyse hepsi badem bıyıklı oldu.
Erdal gökyüzünde asılı duran korkusundan kurtulmak için Adnan'ın sözlerine sarılmıştı. Kafasını dağıtmazsa arabayı bile kullanamayacağı bir kaygının içine gömülmüştü. Gözlerini gökyüzünden kaçırıp önünde yanıp sönen fren lambası kırmızılarına indirdi. Adnan'la sohbet belki onu rahatlatırdı. Derin örgüt yok mu yani? Adnan fikrine duyulan merakla gururlandı ama aklının yetmediği yerde konuşması mümkün değildi.
Ne bileyim. Ama senin kankanın gazetedeki fotoğrafta götürdüğü albay var ya, tam vatanseverdir. Güneydoğu'da yıllarca savaşmış herif, madalya almış. Vatan için, millet için kelle koltukla bölücülerle vuruşmuş. Bu adamı içeri alınca benim kanıma dokunuyor arkadaş. Bu mafya babası dedikleri adam da var ya, tamam mafya ama milliyetçi. Pis işi var mıdır? Kesin vardır. Ama Kürt mafyası gibi bölücü değil. Teröriste para vermez. Hem şehit ailelerine sen bu adamın yaptığı yardımları biliyor musun? Harbi milliyetçi adam.
Radyoda haberler bitmiş, ardından başlayan elektronik müzik Adnan'ın kulaklarını tırmalamıştı. Pek önemsemediği sohbeti kesip radyonun kanallarında gezmeye başladı. Erdal direksiyonun üzerine eğilip gökyüzüne baktı. Köprünün dev ayaklarının zirvesine kadar inmişti kara bulutlar. Köprüye yıldırımın düşme olasılığı kanını ısıttı. Adnan Türk'ü bulduğu bir kanalda durmuştu. Erdal korkusundan kaçacak bir delik bulma umuduyla kendi davalarına döndü ve konuştu. Ne düşünüyorum biliyor musun? Ya kız kaçmadıysa? Belki de tarikat alıp götürdü kızı. Hani babası ev filan istedi ya, kızı belki ailesinden habersiz evlendirdiler. Hem ablası da kız kaçmamıştır, tarikat kaçırmıştır dedi aslında. Adnan Erdal'ın üzerinde kurduğu hakimiyetten artık emindi. Erdal ne de olsa saygılı çocuktu. Şımarık akademililere benzemiyordu. Savaşta galip gelmenin rahatlığı karşısındakinin fikirlerine saldırma güdüsünü törpülemişti. Olur olmaz diye bir şey yok. Bu ülkede o da olur. Zaten gideceğiz, tarikatın da ifadesini alacağız, mecbur. Bu ihtiyarla kızının ifadesinden sonra oraya bakmadan olmaz. Adnan son cümlesini söylerken dudaklarının arasından tıslıyordu. İşine küfreder gibiydi. Kızın kaçıp gitmiş olması fikri çok daha güzel ve zahmetsizdi. Yeni şüpheleri doğuracak kadar Muzaffer'in üzerine gittiğine pişman oldu. Oysa sadece yanındaki çömeze şov yapmak istemişti. Küçük oyununun bu kadar külfet yükleyeceğini bilemezdi. Bıkkın konuştu. Ulan kızım bir cep telefonu olsa var ya, isterdik baz istasyonu kayıtlarını anında elimizdeydi, dosyada kapanırdı. Şimdi biz bu kızı bulmazsak sümsük şefle uğraş dur. Emniyet müdürü bunu bir kalaylar, o sümsük başımıza aslan kesilir. Bu sırada ezan sesi gerçekten gündüzün bittiğini ilan etti. Erdal her ezan sesi duyduğunda yaptığı gibi ailesi için duasına başladı. 5. Ayrımın Sonu. Sayfa 57.